Birikimini değerlendirmek için neye yatırım yapacağına karar veremiyor musun? AGESA Bireysel Emeklilik Sistemi ile tüm bu belirsizliklere son. %30 devlet katkısı, geniş fon çeşitliliği ve uzman fon yönetimi sayesinde yatırımların hakkında daha iyi hissedeceksin.
Kripto para dünyasının yeni kahramanı Bitiro ile tanışın. Türk lirasıyla alım satım yapabileceğiniz bir kripto para borsası olan Bitiro, kripto dünyasında tüm kullanıcılarına rehberlik ediyor. Hadi siz de hemen Bitiro'ya üye olun, sıfır komisyonla kripto alım satım fırsatını kaçırmayın.
Trendspor'dan herkese merhabalar. Derbiyi Fenerbahçe kazandı ve lig yeniden karıştı. 2023-24 sezonu bitmek bilmiyor. Son haftaya kaldı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı ve Konyaspor'da küme düşme hattında. Galatasaray Konya deplasmanına gidiyor. Beraberlik halinde şampiyon oluyor ama yine çok çekişmeli bir hafta geçecek gibi gözüküyor. Çok stresli bir hafta geçecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe derbiyi kazandı. Mutlu olan taraf, Galatasaray üzgün taraf. Bu bölümde A'dan Z'ye derbiyi konuşacağız. Başlayalım. Şimdi derbi gergin başladı ve kavga gürültüyle de bitti. Klasik olarak bizim ligimizde ve bir türlü yeterli güvenlik önlemlerinden midir nedir? Şu kavga gürültü işine bir türlü engel olunamıyorum. Maç öncesi gergin başladı. Mert Hakan Yandaş kendi takım arkadaş grubunun uzağında diğer kale önünde Galatasaray tribünlerine doğru armasını öpüyor. Oradan tepki vesaire geliyor. Oraya Galatasaraylı futbolcular da geliyor. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim. Oyuncular arasında bir itiş kakış. Maçtan bir saat önce maç böyle bir gerilimle başlıyor. Şimdi maçın başlangıcındaki ilk 20 dakika Fenerbahçe'nin net olarak üstünlüğü aldığını söylemek lazım. Kısa bir maç yorumu ve özeti geçecek olursak Fenerbahçe'nin planı maç başlangıcına net bir şekilde tuttu. Fenerbahçeli birçok oyuncu birebir de Galatasaraylı rakiplerine karşı maç boyunca da üstünlüğünü sürdürdü. Mesela Fred Torreira'ya karşı net üstündü. Osterwolde Icardi'ye karşı net üstündü. Ferdi Ziyeh'e karşı çok net bir üstünlük kurdu. Szymański yine Kerem Demirbay'a karşı, Körn'e karşı denk geldiğinde çok net üstünlük kurdu. Galatasaray'da Fenerbahçeli rakibine karşı üstünlük kuran ya da en azından böyle çok fazla top oynattırmadı denebilecek bir tek Kaan Ayhan'ın Tadiç'i olabildiğince engellediğini söyleyebiliriz. Yine de Tadiç'in böyle Ferdi'yi kaçırmaya çalıştı. İkinci yarıda King'i kaçırdığı falan pozisyonlar, attığı toplar oldu yani. Ama Fenerbahçeli bir oyuncunun birebir de üstünlük sağlamadığı bir eşleşme varsa orada Tadiç, Kaan denebilir. Geri kalanların çoğunda bir kere Fenerbahçeli oyuncular daha çok istedi, daha çok mücadele etti ve üstünlüğü de ele aldı. İlk 20 dakika Fenerbahçe'nin böyle bir tehlikeli olabilecek pozisyonları var, atak girişimleri var vesaire. Fakat 20. dakikaların başında da Ciku oyundan atıldı ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Ondan sonra maçın dönmesi bekleniyor aslında. Çünkü Fenerbahçe hem deplasmanda oynuyor hem 10 kişi kalmış ama maç dönmedi. Yani beklendiği kadar dönmedi. Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle başlayan, Fenerbahçe'nin daha iyi oyunuyla başlayan ilk 20 dakikadan sonra Ciku'nun atılması ve 25 ile işte 45 arası 5 dakikada uzatma, 20 ile 25 ile 50 arası Fenerbahçe'nin 10 kişi oynadığı ilk yarının kalan bölümünde de maç ortada. Dönmedi yani Galatasaray'a. Çünkü dönmemesini de biraz şuna bağlıyorum. Tamam, Fenerbahçe Ciku'yu kaybetti ve 10 kişi kaldı ama Galatasaray'da 9 kişi gibiydi. Hem Hakim Ziyeh sıfırdı, hiç yoktu. Hem de Mauro Icardi yine çok etkisizdi yani. Icardi ve Ziyeh o kadar hareketsiz ve etkisiz kaldılar ki Fenerbahçe'nin 10 kişi kalması maçın diğer bölümünde de ortaya çıkmadı. Oradaki bölümde, yani Ciku'nun atılmasından ilk yarının son anına kadar olan bölümde sadece 2 tane pozisyon var. Bir Galatasaray'ın duran toptan Barış Alper Yılmaz'la kafa vuruşu var. Bir de Fenerbahçe'nin de bir kontra atak, bir geçiş yakalayıp yine son haftalarda çok görmüştük. Hem Adana Demirspor deplasmanında Galatasaray rakibine çok verdi bu geçişleri, hem Karagümrük deplasmanında verdi. Ve Fenerbahçe'ye de 10 kişi Fenerbahçe'ye de bunu verdi ve Fred ayak içiyle çok iyi bir plaseyi vurdu ve direkt dibinden gitti 40. dakikalar civarında. Her iki takımın da birer pozisyonu var. Ama şöyle şunu söyleyeyim. Galatasaray 25. dakika gibi rakibi 10 kişi kalınca biraz daha oyuna ortak olmaya başladı. Bir 5-10 dakika ortak olduktan sonra da bir duran top yakaladı rakip yarı alanda ve Barış Alper bomboş bir kafa vuruşunu üstten avuta vurdu. Şimdi Barış o golü kaçırdıktan sonra Galatasaray lehine, Galatasaray'ın orada aslında momentumu eline alması ve pozisyonlar bulması beklenebilir. Fakat birkaç dakika sonra bir korner oldu. Ve Mert Hakan Yandaş'a su falan attı Galatasaray taraftarı. Orada korneri 3 dakika 5 dakika oyalandı. Galatasaray momentumu yeniden kaybetti. Fenerbahçe tekrar oyuna dahil oldu ilk yarı. Sonra Fred'in de golü kaçtı ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı. Şimdi Galatasaraylı taraftarlar, Galatasaray ne zaman biraz top oynamaya başlasa, bir duran top olduğunda Mert Hakan'a yabancı madde yağdırarak oyunu durdurdu ve Fenerbahçe'nin o baskıyı yemesine de Galatasaraylı taraftarlar engel olmuş oldu. Bizim Türk futbol taraftarı maalesef bu konudaki farkındalık olarak kendi takımlarına zarar vermeye devam ediyor böyle durumlarda. Hatırlarsınız geçen sene Fenerbahçe Sevilla ile oynamıştı Avrupa Ligi'nde. Çok önemli bir maç. Fenerbahçe kazanmak zorunda. İkinci yarının ilk 15 dakikalarında 60. dakikalar civarında böyle bir yabancı madde atılmıştı. Sevilla galiba korner atıyordu ya da Fenerbahçe atıyordu da Sevilla'lı oyuncuya mı ne gelmişti? Bir şeyler olmuştu. Fenerbahçe tribünden atılan madde. Oyun durdu 5 dakika 10 dakika. Fenerbahçe'nin baskısı kırıldı ve Sevilla ondan sonra oyunu rahatlattı, tur atladı biliyorsunuz. Şimdi de Galatasaray bu kez yerel bir büyük maçta Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray taraftarının aynı şeyi yaptığını görüyoruz. Yani Fener taraftarı da Galatasaray taraftarı da farkındalık olarak kendi takımlarına zarar verebiliyorlar. Böyle bir şey. Mert Hakan Yandaş da onu uyguladı. Galatasaray taraftarı da Mert Hakan Yandaş'ın tuzağına düşmüş oldu. İkinci yarı başladı. İkinci yarıda da sonuçta 11-10. Galatasaray daha avantajlı gibi gözüküyor. Kaan Ayhan'dan Kerem Demirbay'ı sıfıra doğru indirebilecek lob paslar geldi. İki tane. Hem 48'de hem 51'de. Bunların bir tanesinde Kerem Demirbay kontrolü yaptı ama Osay Samuel kademeye girdi güzel bir şekilde. 3 dakika sonra 51. dakikada da yine Kaan sıfıra indiriyor Demirbay'ı. Demirbay topu aldı ama ayağa kaydı. Düştü. Korner oldu. Ama 45 ile 51-52 arası Galatasaray ikinci yarıya daha iyi başladı. İlk yarının aksine. İki defa Demirbay'ı sıfıra indiren toplar falan daha tehlikeli girişimlerde bulundu. Daha sonra 55. dakikada yine bir korner pozisyonu. O kornerde 5 dakika atılıyor. Yine yabancı maddeler yağıyor Mert Hakan'a falan. O arada dakika 60 falan oluyor işte 55 ile 60 arası. Yeniden Fenerbahçe rahatlıyor. Daha sonra 63'te bir Fred pozisyonu var. Ve burada aslında Mert Hakan işte 63'teki Fred pozisyonu falan 63-64'te de oyundan çıktı. İlk 60 dakika Mert Hakan Fenerbahçe ne zaman oyunda düşse kornerleri uzun uzun kullanarak vesaire Galatasaray taraftarını tuzağa düşürerek Galatasaray'ın oyuna dahil olmasını net bir şekilde engelledi. Oyun içinde de iyiydi. Uzun bir zamandır oynamayan bir oyuncuya rağmen ama belli ki İsmail Kartal ona demiş ki 60-65 dakika neyin varsa ver seni 60 gibi çıkaracağım. Çünkü 90 dakikalık ritim ve dayanıklılığı olmayabilir. Onu da o şekilde planlamış Fenerbahçe ve Szymanski'yi merkeze çekip King'i de Derrick Köhn'ün arkasına kaçıracak şekilde oyuna alıyor 63'ten 64'ten 65'ten sonra neyse. Ve direkt de bu yansıyor. İlk Köhn'ün arkasına kaçtığı pozisyonda King Tadiç'ten pası aldı ama pas biraz taç çizgisine doğru gitti, topa bastı, Köhn onun önüne geçti ve bir faul oldu. Faulü Szymanski direkt kaleye vuruyor. Oradan top baraja çarpıyor, taç oluyor. Taç dönüyor falan. Devamlı duran toplar oluyor bu arada. Fred'in kaçırdığı 63. dakikada kaçırdığı pozisyondan 71. dakikadaki Fenerbahçe golüne kadar 7-8 dakika geçiyor. Ve Fenerbahçe'nin orada kornerleri oyun duruyor falan bir türlü Galatasaray'da oyuncu değişikliği gelmiyor. Bakın Mert Hakan çıkmış, King girmiş. Köhn'ün arkasına sarkacak. Kerem Demirbay maç başından beri etkisiz. Bir iki tane ikinci yarının başında güzel sarkmış ama top kayıpları yapıyor. İyi bir gününde değil. Torreira çok yalnız kalıyor. Berkan Kutlu'yu Okan Hoca oyuna sokmadı. Okan Hoca'nın geçen seneki Beşiktaş derbisini de yine bu haftalarda kaybetmişti. Nisan ayının sonuydu. Yani sezon sonuna yakın derbiydi. Kaybettiğinde de böyle ikinci yarının başlarında baskı yenmişti. Oyuncu değişiklikleri geç gelmişti. Ve Amir Azamatovic'in golüyle Beşiktaş öne geçmişti. Sonra da derbiyi almıştı. Manchester United maçı kazanılmış olmasına rağmen 55-65 arası 7-8 tane United şutu ve sonunda gol vardı. Sonradan döndü. Bayern Münih maçlarında yine baskı yendi. 60-70 arası gol yendi. Burada bölüme küçük bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde devam edeceğiz.
Altın bir yükselse...
Aslında her ay atacaksın kenara 3-5.
Evi arabayı satıp bas. Sen güven bana.
AGESA bireysel emeklilik sistemi varken bu tip maceralara atılmaya hiç gerek yok. Birikimlerini BES'in güvenli ve kazançlı sistemiyle değerlendir. %30 devlet katkısı, AGESA'nın geniş fon çeşitliliği ve uzman fon yönetimi sayesinde yatırımların hakkında daha iyi hisset. Güvenli bir gelecek için yapabileceklerin açıklamalardaki bağlantıda.
Müşteri temsilcisine bağlanamamaya son. Kripto para dünyasının yeni kahramanı BitHero, 7/24 hizmet veren müşteri temsilcileri ve kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımıyla sizlere benzersiz bir kripto para borsası deneyimi sunuyor. Kolay arayüzü ve sadeleştirilmiş ekranları sayesinde tüm işlemlerde hız ve pratiklik kazandırıyor. Üstelik şimdi açılışa özel hiçbir komisyon ücreti yok. BitHero, kripto para dünyasının yeni kahramanı.
Galatasaray Okan Hoca döneminde çok başarılı bir dönem geçiriyor 2 sezondur. Yine de şampiyonluğun favorisi son hafta öncesinde ama neredeyse bütün büyük maçlarda, iyi sonuç alamadığı bütün büyük maçlarda 58. dakika ile 72. dakika arasındaki bir işte 14-15 dakikada, yani ikinci yarıya oyuncular biraz dinlenmiş başlar. 15 dakika dinlendiği için bir 15 dakikada mücadele ederler 55'e kadar. 55'ten sonra düşmeler başlar. Okan Hoca bu düşmeleri bir türlü yeni taze kanlarla, değişikliklerle tazeleyemiyor. Bütün büyük maçlarında, Bayern Münih maçları, Kopenhag maçları, işte Romanş'taki Prag maçı olabilir, bu Fenerbahçe, geçen seneki Beşiktaş derbisi kaybedilen çoğu maçta 58-72 arasında Galatasaray'ın ard arda şutlar yediği ve gol yediği ve işte orada kırıldığı görülebiliyor ve oradaki değişiklikler hep geç kalıyor. Halbuki 63'te Fred ilk sinyali verdiğinde karşı karşıya bir yandan pozisyon oldu. Muslera çıktı, üzerine geldi. Fred vuruşu yapamadı biliyorsunuz. Szymanski arkaya kaçırmıştı. O pozisyon, o sinyal geldikten sonra 71'deki Szymanski'nin orta kornerinden Çağlar'ın golüne kadar 7-8 dakikada defalarca oyun duruyor. Defalarca oyuna girebilir oyuncular. Berkan'la Kerem Aktürkoğlu yedek kulübesinden geldi. Orada tribünler alkışladı, spiker söyledi falan. Orada normalde Galatasaray taraftarı Berkan'ı ve Kerem Aktürkoğlu'nu alkışlamaz bu arada. Ama işlerin değişmesi gerektiğini, oyuncu değişikliğinin gereksinimini o kadar görüyorlar ki onları da alkışlıyorlar. Fakat Okan Hoca o değişiklikleri yapamadı ve kornerden de bir bireysel hatayla, Muslera'nın çok bariz bireysel hatasıyla Fenerbahçe öne geçmiş oldu. Daha sonraki dakikalarda 73'ten sonra Okan Hoca hemen değişiklikleri yaptı. 5 oyuncu değişikliğini birden yaptı. Bence bu arada o kadarına da gerek yoktu, yani Tete falan. Biraz çorba da oldu. Son 20 dakikada da Galatasaray'ın çok sayıda panik şutunu gördük açıkçası. Biraz belki şampiyonluk golünü atma, kahraman olma şımarıklığı, rehaveti arasında da oyuncular gitti geldi yani. Amiyane tabirle, biraz sert bir tabirle, şımarıklık bence daha doğru bir kelime orada. Pas aramak yerine şut denediler. Gol olursa şampiyonluk getiren gol falan apoleti mi tatmin etti bilmiyorum ama son dakikalarda Galatasaray verimli oynayamadı, pozisyon bulamadı ve Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı devirmiş oldu. Maç sonunda da olaylar çıktı. Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı, maçtan sonra tribüne geliyor, sahaya giriyor. Oyuncularıyla birlikte şampiyonluk kutlamaya çalışıyor. Galatasaraylı orada az sayıda yönetici veya stat müdürü sanırım. Ben maçtan sonra yayındaydım. Oralarda görüntüleri henüz tam izleyemedim de. Kavga, gürültü vesaire çıkıyor. Maalesef bizim de işte son olarak Trabzonspor Fenerbahçe maçında da olmuştu. Bir türlü bu güvenlik önlemleri de alınamıyor. İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, yanlış bilmiyorsam adını, Galatasaray stat müdürüyle yumruklaşmaları var. Adli olaylar vesaire. Daha sonra da bir sürü açıklama derken derbi bu şekilde bitiyor. Şimdi önümüzdeki hafta Galatasaray 99 puanla Konya deplasmanına gidiyor. Fenerbahçe de 96 puanla kendi sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. İstanbulspor küme düştü. Konyaspor da 1 puan alması halinde ligde kalıyor ama Konya tribünü de, taraftarı da o stadı dolduracaktır. Çok böyle ateşli, zorlu bir atmosfer daha Galatasaray'ı bekliyor. Galatasaray belki 2 haftadır bu şampiyonluk beklentisiyle bir rehavete girmişti ve bu rehavetin de ceremesini Galatasaraylı oyuncuların çektiğini görüyoruz. Fenerbahçeli oyuncularsa çok daha motive ve konsantre bir şekilde maçı oynadılar ve baştan sona da Fenerbahçe'nin istediği şekilde oynandı. Sadece işte dediğim gibi bir Barış Alper Yılmaz kafası var 35. dakikalar civarı ilk yarının ortalarında. Onun dışında Galatasaray'ın doğru düzgün pozisyonu yok kendi sahasında ve çok uzun süre maçın 4'te 3'lük bölümünü Fenerbahçe 10 kişi oynamış olmasına rağmen. Bu Galatasaraylılar için tabii büyük bir hayal kırıklığı oldu. Tabii Okan Hoca'ya değişiklik eleştirileri dışında şu eleştiri de vardı. Ciku 24. 25. dakikalarda oyundan çıktıktan sonra Fenerbahçe ön alan baskısını daha geri çekti mantıklı olarak. Orta sahada daha kalabalık olabilmek için. Ve o dakikalardan sonra da çok daha iyi oyun kurucu olan stoper Davinson Sanchez ters ayakla sol stoperde oynamaya devam etti. Nelson da sağ stoperde kaldı. Taraftarlar ve işte futbol yorumcuları da bence mantıklı olarak soruyor. Niye Fenerbahçe ön alan baskısını azaltmak durumunda kaldığında, 10 kişi kaldığında Davinson sağ tarafa geçip oyun kurulumunu en azından Galatasaray'ın daha fazla iyileştirmedi deniyor. Galatasaray oyun kurmakta da zorlandı bence maç boyunca. Hani sadece işte 60'tan 71'e kadar gol yenene kadar bir türlü oyuncu değişikliğinin gelmemesi değil Okan Hoca ile ilgili olarak. Bir de buradaki değişikliğin, yani stoper değişikliğinin ve Galatasaray'ın topu almakla ilgili hevesinin gelmemesi, gelişmemesi de Galatasaraylıların bence doğru ve haklı eleştirisiydi. Fenerbahçeliler tarafından Çok hani böyle derin analiz yapılacak bir durum yok. Bence baştan sona iyi bir plan. Osterwolde'nin performansı çok yüksek. Sezonu kapattı denen oyuncu hem Kayseri maçında geçen hafta hem Galatasaray derbisinde müthiş bir futbol oynadı. Adım attırmadı Icardi'ye. Ferdi Kadıoğlu Ziyeh'e hiç adım attırmadı. Yani sürklese etti. Sildi. Szymański'nin iki kişilik bir performansı vardı. Ciko atıldıktan sonra Szymański-Fred ikilisi müthiş bir oyun oynadılar. Ve çok iyi bir taktik plan tuttu açıkçası. Szymański sağ kanat gibi oynadı. Hem Cengiz'in hem İrfan'ın yokluğunda. Eksikleri de çok vardı Fenerbahçe'nin. Belki Kön'ün arkasına çok sarkamadı o yüzden ama orta sahaya sürekli yardım edip oradaki eksikliği hiç hissettirmedi. Galatasaray mesela hat kıran pası hiç atamadı. Demirbay ve Mertens'i Fenerbahçe orta sahasının arkasında topla buluşturamadı. Kendi ataklarını yani Galatasaray'ın klasikleşmiş atağını merkezden böyle Mertens'e atacağı bir pasla rakibin 14. bölgesini çok kullanır Galatasaray. Fenerbahçe'nin 14. bölgesini yani Fenerbahçe ceza yayı ve çevresini merkezini hiç kullanamadı. Çünkü hiç o hat kıran pasları atamadı merkezden. Burada tabii dediğim gibi stoper ikilisinin oyun kuramaması, Torreira'nın Mertens ve Demirbay'ı oralarda topla buluşturamaması, yine Mertens ve Demirbay'ın oralarda markajdan kaçıp pas alamaması falan da çok etkili oldu. Oralarda Fred Szymański ikilisi Mert Hakan'la birlikte orta sahayı da çok iyi kapattılar. Daha sonra dediğim gibi Szymański'yi merkeze çekip 65 gibi King'i sağa atmak, Kön'ün arkasına bu sefer tıpkı Adana Demir maçında Galatasaray'ın gördüğümüz gibi, Karagümrük maçında gördüğümüz gibi Kön'ün arkasını işlemesi de İsmail Hoca'nın doğru bir plandı ve Okan Hoca rakip hocasının yani İsmail Hoca'nın bu planlarına karşı cevap vermekte de geç kaldı, çözüm de üretemedi ve Fenerbahçe 1-0 kazandı. Planladığı gibi başladı ve bitirdi bu maçı. Durum böyle. Maçla ilgili analiz böyle. Tabii ki Galatasaray ve Fenerbahçe'de seçim de var. Bu maçın yansımaları seçimlere de yansıyacak gibi gözüküyor. Biraz seçimin atmosferiyle de yaşanan açıklamalar vesaire oluyor. Bu hafta boyunca da bunları görürüz. Gelecek hafta zaten şampiyonluk mücadelesi var. Onu konuşacağız Trendspor'da. Ondan sonraki hafta seçimler var. Onları konuşuruz ve Trendspor'da gündemi takip etmeye devam ederiz. Bu kısa espres bir bölüm oldu. Derbinin atmosferi heyecanıyla böyle derli toplu bir bölüm yapalım istedik. Hemen ertesi günün sabahına da yetişmiş olur. Güzel bir bölüm olur. Gündemi yakalamış oluruz. Gelecek hafta yine şampiyonluk gündemiyle karşınızda olacağız. 3 haftadır olduğu gibi. Gelecek hafta bu kez kesin yani. Şampiyon belli olacak en azından. Şampiyonu konuşacağız. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
AgeSA bireysel emeklilik sistemindeki %30 devlet katkısı, geniş fon çeşitliliği ve finansal danışmanlık hizmetleri ile güvenli ve kazançlı bir şekilde yatırım yapabilirsin. Yatırımların hakkında iyi hissetmek için detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda seni bekliyor.
Bitiro'da fırsat çok fazla. Bitiro tüm üyelerine yüksek likidite ile alım satım yapma imkanı veriyor. Üstelik sunduğu 100'den fazla kripto para seçeneği sayesinde yatırım alanlarınızı da genişletiyor. Siz de Bitiro'ya üye olun, kriptonun kahramanı olun.